Ayrım 35, sayfa 390. Tacizci, Lars Kepler. Rocky 2 hapishane memurunun arkasında yürüyordu. Soluk yeşil bir hapishane tulumu ve bir çift sandalet giymiş, kulağının arkasına bir sigara sıkıştırmıştı. Yuna ona doğru yürüyerek dışarıda geçireceğin süreyi kısa kestiğin için teşekkürler dedi. Rocky, zaten kafesleri pek sevmem dedi ve boğazını temizledi. Neden? Rocky, güzel soru diye cevap verdi ve Yuna'ya meraklı bir bakış attı. Arne Yuna'ya, dışarıdan izlenen 11 numaralı görüşme odası sizin için ayrıldı dedi. Ben camın diğer tarafında olacağım. Küçüklüğümde geceleri suya indirilen ıstakoz sepetlerini hatırlıyorum. Yılın bu zamanlarına denk gelirdi dedi Rocky. Arne kapının kilidini açarken dışarıda durdular. Rocky, el fenerimi ıstakozların üstüne doğrulturdum ve sadece ışığı kullanarak onları zorla sepete sokabilirdim diye devam etti. 11 numaralı görüşme odası eski püsküydü. İçeride bir masa, 4 sandalye ve hapishane personelini çağırmak için dahili bir telefon vardı. Sandalyelerin ayaklarının kırılmaz özellikle olması gerekiyordu. Ama Yuna sandalyelerden birini yere koyarak masanın üstüne çıkıp sandalyenin kavisli sırtına atlayarak yerdeki laminant döşemelerin kırılabileceğini ve el çabukluğuyla basit bir bıçak yapılabileceğini düşündü. Rocky başıyla karanlık pencereyi işaret ederek, ''Yani gardiyan camın ardından beni görebilir mi?'' diye sordu. ''Bu yalnızca bir güvenlik önlemi.'' ''Ama benden korkmuyorsun değil mi?'' Rocky gülümsedi. Yuna sakince ''Hayır'' diye cevap verdi. İri yarı papaz oturunca sandalyesi gıcırdadı, kaşlarını çatarak ''Daha önce karşılaştık mı?'' diye sordu. Yuna tarafsızca ''Diyarda karşılaştık'' dedi. Rocky ''Demek diyarda karşılaştık'' diye tekrarladı. ''Peki oranın yerini bilmem mi gerekiyor?'' ''Orası polislerin seni tutukladığı yerdi.'' Rocky gözlerini kıstı ve uzağa baktı. O olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Üstümde bir sürü eroin olduğunu söylüyorlar. Ama buna nasıl param yetmiş olabilir ki? Diyarı hatırlamıyor musun? Högdalen'deki kanepe diyarını. Rocky dudaklarını büktü ve başını iki yana salladı. Bir sürü kanepenin ve koltuğun, fahişelerin, ağır uyuşturucu ve silah tacirliği yapanların bulunduğu bir sanayi bölgesi. Rocky, bir araba kazasından kalma nörolojik bir sakatlığım var. Bazı şeyleri hatırlamakta güçlük çekiyorum diye açıkladı.
Biliyorum.
Ama yine de uyuşturucu suçları işlediğimi itiraf etmemi mi istiyorsun? Yuna Rocky'nin karşısına oturarak o kısmı umursamıyorum dedi. Tek söylemem gereken o ceketin senin olmadığı, yerde bulduğun bir ceketi aldın. Kısa bir süre boyunca ikisi de konuşmadı ve Rocky uzun bacaklarını esnetti. Bıkkınlıkla, demek ki başka bir şey istiyorsun dedi.
Birkaç kez günahkar vaiz dediğim birinden bahsetmişsin. Bu adamın kimliğini tespit etmek için yardımına ihtiyacım var.
Bu vaizle tanışmış mıyım?
Evet.
Kendisi bir papaz mı? Bilmiyorum.
Rocky sakalını ve boynunu kaşadı bir süre sonra.
Hiçbir fikrim yok dedi.
Yuna, vaizin Natalia Kaliova adında bir kadını nasıl öldürdüğünü, kolunu nasıl kestiğini tarif etmişsin diye devam etti.
Bir vaiz?
Rebecca Hanson'u öldüren oydu.
Rocky, sen neyin peşindesin diye gürledi ve aniden ayağa kalkarak sandalyesini devirdi. Rebecca Hanson'u ben öldürdüm. Sence aptal falan mıyım?
Rocky geriye gitti. Ters çevrilen bir sandalyeye çarpınca düşecek gibi oldu ve kollarını uzatarak büyük ellerini güçlendirilmiş cama dayadı. Hapishane memuru içeri girdi ama Yuna koridorda koşan birkaç gardiyan daha gördüğü sırada sakince elini kaldırdı. ''Bunu senin yaptığına inanmıyoruz.'' dedi. ''Eric Maria Bark'ı hatırlıyor musun?'' Rocky dudaklarını yalayıp saçlarını geriye atarak ''Şu hipnozcuyu mu?'' dedi.
''Senin için şahitlik edebilecek bir kadın bulmuş.''
''Peki buna inanmalı mıyım?'' ''Yuna, kadının adı Olivia.'' dedi. Rocky yavaşça Olivia Thorby dedi. Hipnoz altındayken hatırlamaya başlamışsın ve her şey vaizin işlediği bir cinayetten hüküm giydiğini işaret ediyor. Rocky Yuna'ya yaklaştı. Peki bu vaizin kim olduğunu bilmiyor musun diye sordu. Yuna hayır diye cevap verdi. Rocky yapmacık bir şekilde çünkü her şey püre kıvamındaki beynimin içinde saklı dedi. Tekrar hipnotize edilmeyi kabul eder misin? Sen benim yerimde olsaydın etmez miydin? Yuna dürüstçe ederdim diye cevap verdi. Rocky ağzını açıp bir şey diyecek oldu ama sustu ve elini alnına götürdü. Gözlerinden biri titremeye başladı. Göz bebeği titreşiyor gibiydi. Rocky öne eğildi, masaya tutundu ve güçlükle soludu. Bir süre sonra lanet olsun dedi ve başını kaldırdı. Alnı terden parlamıştı. Yuna'ya ve odaya giren hapishane memurlarına sanki rüyasında eğleniyormuş gibi baktı. 99. Bölüm. Yuna Bölge Savcısı Sarah Nielsen'i Şehele Caddesi'ndeki bölge mahkemesinin dışındaki merdivenlerin ortasında durdurdu. Eric'i hapishaneye götüremeyeceğinden Rocky'nin duruşmadan önce kefaletle serbest kalması için savcıyı ikna etmesi gerekiyordu. Yuna savcının karşısında dikilerek "Sizi Kirkland hakkında aramıştım" dedi. "Kendisi hapiste kalamaz." Savcı bunu ancak bölge mahkemesi kararlaştırabilir diye cevap verdi. Yuna ama nedenini anlamıyorum diye ısrar etti. O halde İsveç kanunları hakkında bir kitap satın alın. Sarah yüzüne düşen bir tutam sarı saçı tek parmağıyla kenara itti ve Yuna konuşmaya başlayınca kaşlarını kaldırdı. 24. bölümün 20. paragrafına göre bir şüpheli gözaltında tutma kararı haklı gerekçelere dayandırılamıyorsa bir savcı tutuklu yargılama kararını iptal edebilir. Sarah bravo diyerek gülümsedi. Ama Kirkland'un adaletten kaçma riski gün gibi ortada ve başka suçlar işlemesi gibi somut bir tehlike söz konusu. Fakat sadece küçük narkotik suçlardan bahsediyoruz. En fazla bir yıllık hapis cezasıyla sonuçlanırlar. Ayrıca Kirkland'un üstünde uyuşturucu bulunduğunu kanıtlanabileceği de şüpheli. Sarah berrak bir sesle, "Telefonda ceketin ona ait olmadığını söylemiştiniz" dedi. "Ve onu göz altında tutma sebebinizin yaşamına bu denli müdahale etmenizi hiçbir şekilde haklı çıkarmayacağını." Birdenbire şehir mahkemesinin merdivenlerinde durmuş eski bir polis memuruyla yeni bir gözaltı pazarlığı yapıyormuşum gibi hissettim. Yuna savcıyla merdivenlerden inerken Kirkland'un gözetim altında tutulmasını sağlayabilirim dedi. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi işler o şekilde yürümüyor. Anlıyorum fakat kendisi hasta ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyacı var dedi Yuna. Sarah durdu ve gözlerini Yuna'nın yüzünde gezdirdi. Kirkland'un bir doktora ihtiyacı varsa doktor hapishaneye gelebilir. Peki bunun özel bir tedavi olduğunu ve hapishanede yapılamayacağını söylersem? O zaman yalan söylüyorsunuz derim. Yuna tıbbi bir sertifika alabilirim diye ısrar etti. Hiç durmayın ama o zaman gelecek perşembe şikayetçi olurum. Ben de temyize giderim. Sarah iyi deneme diyerek gülümsedi ve tekrar yürümeye başladı. 100. Bölüm. Yuna Adolf Frederick Kilisesi'nin arka sıralarından birinde oturuyordu. Ön tarafta bir kız çocukları korosu yaklaşan bir konser için prova yapıyordu. Koro lideri onlara başlangıç notasını verdi ve gençler "O Viridissima Virga"'yı söylemeye başladılar. Dipnot dalların en yeşili. Yuna Summa'nın ölümünden sonra Natta Vara'da geçirdiği uzun gecelerle ilgili anılara daldı. Güneş ışınları sonbahar yapraklarıyla ve vitraylı camlarla kaynaşarak kilisenin kemerli pencerelerinden içeriye akın ediyordu. Koro birkaç dakika sonra ara verdi, kızlar cep telefonlarını çıkardılar, gruplar halinde toplanıp sohbet ederek koridorlardan geçtiler. Verandaya çıkan kapı çabucak açılıp kapandı. Kilise görevlisi kitabından başını kaldırdıktan sonra okumaya devam etti. Margot ellerinde iki ağır naylon poşetle içeri girdi. Yuna'nın yanına sığışırken poşetler oturağa çarptı. Margot'un karnı o kadar şişmişti ki ilahi kitapları için koyulan rafa dayanıyordu. Margot yarı fısıldayarak "Gerçekten üzgünüm," dedi. "Buna inanmak istemediğini biliyorum ama şunlara bir baksana." İçini çekerek poşetlerden birini kucağına koydu ve içinden bir parmak izi eşleşmesi gösteren bir bilgisayar çıktısını çekip çıkardı. Yuna karşılaştırmanın çeşitli göstergelerini hızlıca okuduktan sonra birinci seviye detayları kontrol edince çizgilerdeki ve örüntülerdeki benzerlikleri gördü. Kusursuzca tanımlanmış üç parmak izi vardı ve Eric Maria Bark'la eşleşme oranları %100'dü. Yuna bu izler nerede bulunmuş diye sordu. Suzanne Kerr'in elindeki küçük porselen geyik başının üstünde. Yuna kilisenin sahanlığına baktı. Koro bir kez daha toplanıyordu ve liderleri dikkatlerini çekmek için ellerini çırptı. Margot, daha önce kanıt istemiştin diye devam etti. Bu parmak izleri birer kanıt, öyle değil mi? Yuna alçak sesle yargısal açıdan öyle dedi. Margot, araştırmaları hala devam ediyor dedi. Seri katilimizi bulduk. Öyle mi? Margot ön soruşturmayla ilgili malzemelerin bulunduğu poşeti Yuna'nın kucağına koydu. Sana ve vaizin varlığına gerçekten inanmak isterdim diyerek arkasına yaslandı ve güçlükle soludu. Yuna inanmalısın diye cevap verdi. Margot bir parça sabırsızlanarak Rocky ile görüştün, onu sorguya çekebilmen için gerekli ayarlamayı yaptım dedi. Şu günahkar vaizi bulmadan önce bunu yapman gerektiğini söyledin. Rocky artık hiçbir şey hatırlamıyor. Margot, çünkü hatırlanacak bir şey yok diyerek sonuca vardı. Koro tekrar şarkı söylemeye başladı ve kızların sesleri kiliseyi doldurdu. Margot daha rahat bir oturma pozisyonu bulmaya çalıştı ve saç örgüsünü omzunun üstüne attı. Yuna, Eric'i Smallland'a kadar izlemişsiniz dedi. Hızlı müdahale birimi kiralık bir otobüse baskın yaptı ve Eric'in telefonunu iki koltuk arasına sıkıştırılmış olarak buldu. Yuna alaycı bir tavırla tüh dedi. Eric şimdiye kadar yanlış bir adım atmadı, bir profesyonel gibi izini kaybettiriyor dedi Margot. Neredeyse ne yapması gerektiği konusunda tavsiye verilmiş gibi. Katılıyorum. Seninle temas kurmadı mı? Yuna hayır demekle yetindi. Hala yerde aralarında duran diğer poşete baktı. O benim tabancam mı? Margot evet diye cevap vererek poşeti ayağıyla ona doğru itti. Yuna poşetin içine bakarak teşekkürler dedi. Margot eğer vaizi aramaya devam edersen bunu benim emirlerim doğrultusunda yapmadığını hatırlatmak zorundayım dedi ve oturaktan çıkmak için uğraşmaya başladı. Benden hiçbir malzeme almadı ve burada hiç buluşmadık, anlıyor musun? Yuna sessizce katili bulacağım dedi. Güzel, fakat artık temas kuramayız. Yuna tabancasını çıkarıp oturağın altına sakladı, şarjörü çıkarıp kucağına koydu, sürgüyü geri çekti, mekanizmayı, tetiği ve horozu kontrol etti, sonra emniyet mandalını geri taktı ve şarjörü yerine yerleştirdi. Margot, kim bir Colt Combat kullanır ki diye sordu. Ben kullansaydım bir hafta içinde belim ağrırdı. Yuna cevap vermedi. Sadece tabancayı omzundaki kılıfa sıkıştırdı ve yedek şarjörü ceketinin cebine koydu. Margot lafını sakınmadan Eric'in suçlu olabileceğini ne zaman kabul edeceksin diye sordu. Onun bakışlarını buz gibi bir sakinlikle karşılık veren Yuna, haklı olduğumu göreceksin dedi. 101. Bölüm. Nellie Brandt bilgisayarının başına oturmuş yazmakla meşguldü. Özenli bir makyaj bulunan yüzünde odaklanmaktan kaynaklanan boş bir ifade belirmiş, sarı bukleleri usulca omuzlarına düşmüştü. Bej renkli süet bir etek ve vücuduna sımsıkı oturan altın renkli polo yakalı bir kazak giymişti. Yuna içeri girip merhaba dediğinde cevap vermedi, sadece ayağa kalkıp pencereye gitti ve dışarıdaki çalılıktan koyu pembe bir çiçek kopardı. Çiçeği Yuna'ya uzatarak al bakalım dedi, muhteşem dedektiflik çalışmaların için en içten teşekkürlerimi. Neden böyle davrandığını anlayabiliyor. Nelly dur biraz diye araya girdi, bir tane daha koparmam gerek. Uzanıp ikinci bir çiçek kopardı ve Yuna'ya verdi. Bütün İsveç polis teşkilatı için dedi. Çok etkileyici. Aslında dışarı çıkıp çalıyı olduğu gibi yerinden sökmeliyim. Eğer arabanın bagajını açarsan o zaman...
Nelly, polislerin her şeyi yanlış anladıklarını biliyorum dedi Yuna.
Nelly soluksuz kaldığını hissederek masasının başına oturdu ve başını ellerinin üstüne koydu. Bir şey söylemeye çalıştı ama sözcükler bir türlü ağzından dökülemedi.
Yuna hala gerçek katili bulmaya çalışıyorum diye devam etti. Ama Eric'in kaldığı yerden devam edebilecek birine ihtiyacım var.
Nelly başını kaldırarak ben memnuniyetle yardımcı olurum dedi. İnsanları hipnotize edebilir misin?
Şaşıran Nelly hayır diyerek güldü. Ben düşündüm ki hipnoz benim alanım değil. Aslında hipnozu biraz ürkütücü buluyorum.
Bana yardım edebilecek birini tanıyor musun?
Nelly çilli parmağındaki alyansı birkaç kez çevirdikten sonra başını yana yatırdı.
Açık konuşarak hipnoz ustalık ister dedi fakat iyi bir şöhrete sahip olan birkaç kişi var. Tabii bu dahi olmakla aynı şey değil. Bu çoğunlukla uygulanabilir bir algoritma gibi. Herhangi bir alanda en iyi olanların şöhreti dehanın yerini doldurmaya kadar uzanıyor.
Yani kimsenin Eric kadar başarılı olmadığını mı kastediyorsun?
Nelly beyaz dişlerini göstererek güldü.
Onun yanına bile yaklaşamazlar. Eric şu anda şöhretine katkıda bulunacak fazla bir şey yapmasa bile.
Konuşabileceğim biri var mı?
Buradaki Anna Palmer oldukça iyi sayılır. Neyin peşinde olduğuna bağlı. Elbette psikolojik travma ve şok durumları söz konusu olduğunda Eric'in deneyimine sahip değil.
Nelly ona koridorda eşlik etti ama bir süre sonra yavaşladı ve tehlikede olup olmadığını sordu.
Yuna dürüstçe buna cevap veremem dedi.
Kocam bütün hafta boyunca geç saatlere kadar çalışacak.
Polis koruması talep etmelisin.
Hayır, polis koruması istemem. Tüm bunlar çok fazla. Sadece dün evin arka tarafındaki kilidin zarar gördüğünü fark ettik.
Gidip yanında kalabileceğin biri var mı?
Nelly hafifçe kızararak evet elbette dedi.
Bu iş bitene kadar orada kal.
Bunu düşüneceğim.
102. Bölüm. Anna Palmer Yuna'yı küçük duvarları kitaplarla kaplı bir odada kabul etti. İçeride bir masa ve hastane arazisine bakan dar bir pencere vardı. Anna kurşun grisi kısa saçları ve gözlerinin altında belirgin damarları olan uzun boylu bir kadındı. Yuna 10 yıl önce bir araba kazası geçiren birini tanıyorum diyerek lafa girdi. Oldukça ciddi bir beyin hasarına maruz kalmış. Elbette bu benim uzmanlık alanım değil ama bana açıklandığına göre beyninin her iki tarafındaki temporal loblarında süre gelen epileptik aktivitelerden muzdarip.
Anna onun söylediklerini not ederek bu kesinlikle mümkün dedi.
Yuna esas sorun ise hafızası diye devam etti. Hem uzun hem de kısa dönemli hafızası. Bazen bir olayın her türlü detayını hatırlıyor, bazen de öyle bir olayın gerçekleştiğini bile unutuyor. Hipnozun bariyerleri aşmasına yardımcı olabileceğini umuyorum.
Anna Palmer not defterini indirdi ve ellerini masanın üstünde birleştirdi. Yuna onun eklem yerlerinde ufacık kırmızı egzama kabukları olduğunu fark etti.
Anna bıkkın bir ses tonuyla sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem dedi. Fakat pek çok kişinin hipnozun hangi amaçla kullanılabileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentileri var.
Yuna bu kişinin bir şeyler hatırlaması çok önemli diye devam etti.
Anna özür dilercesine klinik hipnoz içsel bir öz yardım türü olarak telkinde bulunmaktan ibarettir ve gerçekleri ortaya çıkarmakla hiçbir ilgisi yoktur diyerek açıkladı.
Fakat bu tarz bir beyin hasarının bulunması hafızasının silindiği anlamına gelmiyor. Bütün anılar orada, sadece onlara giden yol tıkalı. Yani acaba hipnoz farklı bir yol bulmasına yardımcı olamaz mı?
Anna, eğer çok yönerliyseniz o noktaya varmak kesinlikle mümkün diyerek ellerindeki kırmızı izleri kazıdı. Fakat oraya ulaşınca ne yapacaksınız? Kimse gerçek anılarla hayal gücü arasındaki farkı gözetemez. Çünkü söz konusu kişinin beyni ikisini ayırt edemiyor.
Emin misiniz? Demek istediğim anılar ve hayal gücü arasındaki farkı anlayabileceğimizi düşünürüz. Bunu yapabileceğimize inanırız.
Çünkü bazı bilgileri onların gerçek anılar olduğu bilinciyle bir tür kodla, bir ön sözle ya da ön ekle birlikte depolarız.
Yuna peki o kod hala bu kişinin beyninde olamaz mı diye ısrar etti. Anna ama okuduğu anılarıyla aynı anda su yüzüne çıkarmak diyerek başını iki yana salladı. Bunu yapabilecek biri var mı? Anna not defterini kapatarak hayır diye cevap verdi. Erik Maria Bark bunu yapabileceğini iddia ediyor. Anna ağır ağır konuşarak Erik alanında çok iyi, büyük olasılıkla hastaları derin bir hipnoza sokma konusunda en başarılı kişi ama araştırmaları kanıta dayalı değil dedi ve gözlerinde bir ışıltı belirdi. Gazetelerin Erik hakkında yazdıklarına inanıyor musunuz? Bunu anlamanın bir yolu yok ama sapıklara ve psikotiklere karşı bir eğilimi var. Anna cümlesini yarıda kesti. Açık açık, bu konuşma aslında Erik'le mi ilgili diye sordu. Hayır, ama bir arkadaşınızla da ilgili değil, haksız mıyım? Hiçbir zaman öyle değildir. Ben Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nde dedektifim ve organik hafıza kaybından muzdarip olan bir tanığı sorgulamam gerekiyor. Anna Palmer'ın ağzının kenarları seyirdi, ters bir şekilde. Hipnoz altındayken söylenen herhangi bir şey güvenilirlikten uzak olduğu ve hukuki bir zeminde yeri bulunmadığı için bu etik dışı olurdu dedi. Bu dedektiflikle ilgili bir mesele, başka alanları ilgilendirmez. Anna, size hiçbir ciddi klinik hipnoz uygulayıcısının bunu yapmayacağına dair söz verebilirim diyerek sesini yükseltti ve Yuna'nın gözlerinin içine baktı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 402.